Bu kitap, Altınokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Umut Keskin. Eserin adı Karacan Açık Öğretim. Öğretmenin kavram şemalı, bilgi sıralı ders notları. Ticaret hukuku. Türü, eğitim. ISBN nosu 978-6053-3004-03. Bu kitap 96 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Şubat 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ünite 1. Ticari işletme, tacir, ticari iş, ticari yargı. Ticari işletme. Esnaf işletmesi için öngörülen düzeyde gelir sağlamayı hedef tutun, faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Gelir sağlamayı hedef tutmak. İşletme faaliyetleri neticesinde gelir sağlamanın hedef tutulması gerekir. Gelir sağlamayı hedef tutmayan, örneğin hayır, sportif, ilmi, kültürel ve diğer farklı amaçlarla yürütülen faaliyetler iktisadi değildir. Örnek: bir cami yapımına karşılıksız olarak çimento ve kum veren kişinin faaliyeti iktisadi değildir. Gelir sağlamayı hedef tutmakla birlikte faaliyetin neticesinde hiç veya gereği kadar kazanç elde edilmemiş ya da zarar edilmiş olması faaliyetin iktisadi olmasını etkilemez. Hedef gelir sağlamayı hedef tutmak değil iken yapılan faaliyet neticesinde gelir elde edilmiş olsa bile faaliyet iktisadi nitelik kazanmaz. Örnek: hayır amacıyla huzur evinde dağıtılan yemek ve bu faaliyet neticesinde elde edilen kazanç gibi. Ticari işletmenin unsurları: gelir sağlamayı hedef tutmak, artı, devamlılık, artı, bağımsızlık, artı, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşmak, eşittir ticari işletme. Burada önemli olan husus, gelir sağlama niyetinin varlığıdır. Niyetin varlığına rağmen işletmenin zarar etmesi veya gelir sağlayamaması, diğer koşullar gerçekleşmiş ise işletmenin ticari işletme olarak nitelendirilmesini etkilemez. Devamlılık. Devamlılık, faaliyetin organize edilmiş ve ustalıkla yürütülmesinin anlamına gelir. Organizasyon devamlılığının bir neticesidir. Devamlılık nispidir. Faaliyetin uzun bir süre ya da belirsiz bir süre devam edeceği... Devamlılık nispidir. Faaliyetin uzun bir süre ya da belirsiz bir süre devam edileceği anlamına gelmez. Başlangıcı ve bitimi belli bir zaman dilimi içinde faaliyette bulunmak, kısa bir süre için bile olsa bu belirli zaman içinde hesaplanarak planlanmış faaliyetin devamlılığıdır. Örnek: sadece yaz sonunda 3 aylık süreç için faaliyet gösteren yazlık sinema devamlılık niteliği taşır. Burada önemli olan fiilen devamından çok devam, kast ve niyetidir. İşin niteliğinden kaynaklanan kesintiler devamlılık unsurunun varlığını etkilemez. Önemli olan faaliyetin geçici nitelik taşımamasıdır. Örnek: dondurmacılar, hasat sezonuna bağlı olarak faaliyet gösteren un değirmenleri, yazlık sinemalar, plajlar ve çırçır işletmeleri işin niteliğinden kaynaklanan kesintiler söz konusu olup devamlılık niteliği taşıyan ticari işletmelerdir. Fakat birkaç defaya mahsus taşıma faaliyeti ya da ara sıra düzenlenen hediye piyangoları geçici nitelik taşır, yani devamlı değildir. Bağımsızlık. Bağımsızlık, işletmelerin iç ve dış ilişkide başka bir... Bağımsızlık, işletmelerin iç ve dış ilişkide başka bir işletmenin kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın özgürce işlemler yapabilmesidir. Bağımsız nitelikte olmayan işletmeler ticari işletme sayılmaz. Örnek: ticari temsilci ve ticari vekiller, şubeler, mal depolanan yerler, otomobil servisleri, içinde yer alan tamir atölyeleri gibi. Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşmak. Bu unsur iki farklı kanun hükmünün birlikte yorumlanmasıyla ortaya çıkar. Birinci madde. TK 11. Hüküm, ticari işletmenin varlığı için, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir elde etmeye hedef tutulmuş olması gerektiğini söyler. Bu sınır, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak kararnamede gösterilecektir. İkinci madde. TK 15. Hüküm. Bu hükme göre, ister gezici olsun, ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenin çalışmasına dayanan ve geliri 11. maddenin 2. fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Uyarı. Sadece kişinin kendi beden ve beyin gücüyle yürütülen öğretmenlik, mali müşavirlik, yazarlık, ressamlık gibi faaliyetler ticari işletme faaliyeti sayılmazlar. Ticari işletmenin mal varlığı. Ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş olan unsurlardan meydana gelen bütündür. Mal varlığının aktif ve pasifleri. Aktif. Bu kısımda haklar yer alır. Mülkiyet hakkı, rehin hakkı, intifa hakkı, alacak hakkı, fikri ve sınal haklar. Pasif. Bu kısımda borçlar yer alır. Uyarı. Devir sözleşmesi, aksi öngörülmedikçe duran mal varlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen mal varlığı unsurlarını içerir. Ticari işletmenin içerdiği mal varlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir. Mal varlığının maddi ve maddi olmayan unsurları. Maddi unsurlar. Tesisat, işletme sermayesi, ham madde, üretilen stok mallar. Maddi olmayan unsurlar. Ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, know-how, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar. Ticari işletmede merkez ve şube. Merkez, bir işletmenin idari, ticari ve hukuki yönden işlemlerinin yürütüldüğü yerdir. Teknik birimler, idari ve hukuki birimlerden farklı bir yerde olabilir. Bu durumda idari, hukuki işlemlerin yürütüldüğü yer merkezdir. Şubenin unsurları: İç ilişkide bağımlı, artı, dış ilişkide bağımsız, artı, yer ve yönetim ayrılığı, eşittir şube. Bir yerin şube sayılmasının sonuçları. Şube, ticari işletmenin bir parçası konumundadır ve merkeze bağlıdır. Merkezi Türkiye'de olan şubeler, bulundukları yer siciline tescil edilir. Şubeler, merkezin ticaret unvanını şube ibaresiyle birlikte kullanmak zorundadır. Şubenin işlemlerinden kaynaklanan davalardan, dava ile ilgili şubenin bulunduğu yerde açılabilir. İflas davası sadece merkezin bulunduğu yerde açılabilir. Şubeler, bulundukları yerdeki ticaret veya sanayi odalarına kayıt olmak ve oda aidatı ödemek zorundadır. Ticari temsilcinin yetkisi şube ile sınırlandırılabilir. Merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin Türkiye'de bulunan şubelerinin başına yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır. Devir sözleşmesi tarihi. Bir borcun muacceliyeti. Devredenin 2 yıllık müteselsil sorumluluk süresinin başlangıcı. Devrim bildirimi veya duyurulması. Muaccel borçlar için devredenin 2 yıllık birlikte sorumluluk süresinin başlangıcı. Devralanın sorumluluk başlangıcı. Zaman aşımı süresince devam eder. Devrin koşulları. Bir ticari işletmenin bir bütün olarak devredilmesi gerekir. Yazılı sözleşme, ticaret siciline tescil, ilan, zorunlu tasarruf işlemlerinin tek tek yapılmasına gerek olmadan bir bütün halinde devredilebilir. Bir işletmenin devri ya da birleşmesi için izin alınması gereken hallerde rekabet kuruluna başvurularak izin alınması zorunludur. Devrin hüküm ve sonuçları. Devredecek gerçek kişi ve bir başka bir ticari işletme sahibi değilse tacir sıfatını alır. Devralan kişi işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devraldığını alacaklılara duyurduğu andan itibaren işletmenin borçlarından sorumludur. Devrin alacaklılara bildirimi ya da ilanı devir sözleşmesinin geçerliliği için değil, borçların devrinin dış ilişkide hüküm doğurması için şarttır. Rehin alabilecek kişiler, tüzel kişiliği, haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri, bankalar, kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz müesseseler, tefecilik yoluyla borç para veren kişiler dışında kalan ve kredili satış yapan her türlü kişi ve kuruluşlar, kredili satış yapan kooperatifler. İşletme rehin kapsamına girenler. Ticaret unvanı ve işletme adı. 2. Sinai haklar, yani patentler, modeller, lisanslar, markalar, resimler. 3. Taşınır duran mal varlığı, işletme tesisatı, makine, araç, alet, motorlu nakil araçları. Uyarı: nakit para, döner mal varlığı, ham madde, üretilmiş mallar, alacaklar, taşınmazlar, gemi siciline kayıtlı gemiler, kiracılık hakkı ve müşteri çevresi üzerindeki hak rehin kapsamına girmez. Rehinin kurulması. Yetkili olan noter tarafından rehin sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmede rehine dahil unsurlar yer alır. Borçlu veya alacaklının talebi üzerine ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline kayıt gerekir. Kayıt sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdır. Uyarı: ticari işletme, rehinin sonuçlarından biri lex commissoria yasağıdır. Buna göre borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmalar geçersizdir. Gerçek kişilerin tacir sıfatı. Tacir, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa da kendi adına işleten kişiye tacir adı verilir. Ticari işletmenin mevcut olması, işletmenin çalıştırılması, işletme faaliyetinin kendi adına olması. Tacir. İşletmenin çalıştırılması. Tacir kavramının unsurlarından biri ticari işletmenin işletiliyor olmasıdır. İşletmenin kurulup açılması ve üçüncü kişilerle fiilen işlemler yapılmaya girişilmesi demektir. Fiilen işletme unsurunun yerine geçen iki unsur vardır. Birinci unsur, bir ticari işletmeyi kurup açtığı sirküler, gazete, radyo, televizyon vesaire ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş olan kişi, ticari işletmesini fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. İkinci madde, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan ettirmiş olan kimse, henüz ticari işletmesini fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Uyarı: bazı durumlarda tacir fiilen işletmesini işletmeye başlamamış olsa bile kanun koyucu aradığı şartların yerine gelmesi durumunda fiilen işletmeye başlamış gibi kabul edilmektedir. İşletme faaliyetinin kısmen de olsa kendi adına olması çalıştırılması. Tacirin işletmeyi tamamen kendi adına işletiyor olması gerekli değildir. Özel durumlar: küçük ve kısıtlıların tacir sıfatı, ticaretle uğraşması izne tabi kişilerin tacir sıfatı, ticaret yapma yasağına tabi kişilerin tacir sıfatı. Küçük ve kısıtlıların tacir sıfatı. Bir ticari işletmeyi küçük ve kısıtlı adına işleten veli ya da vasi tacir sayılmaz. Tacir sıfatı küçük ya da kısıtlıya aittir. Kanuni temsilcisi olmayan veya kanuni temsilcisine rağmen izinsiz olarak ticari işletme işleten küçük ve kısıtlara tacir sayılmaz. Tacir sıfatından kaynaklanan hukuki sorumluluk küçük ve kısıtlıya, ceza sorumluluğu ise veli ya da vasiye aittir. Ticaret yapma yasağına tabi kişilerin tacir sıfatı. Kişisel durumları yahut yaptığı işlerin niteliği sebebiyle ya da meslek ve görevlerinden dolayı kanuni veya yargısal bir yasağa aykırı olan bir ticari işletmeyi işleten kimseler tacir sayılırlar. Uyarı: devlet memurları, öğretim üyesi, yargıç, noter ve avukatların ticaretle uğraşmaları yasaktır. Buna rağmen ticaretle uğraşırlarsa tacir sayılırlar. Yasağa aykırı davranışın doğurduğu hukuki, cezai ve disipline ilişkin sorumluluk hükümleri saklıdır. Ticaretle uğraşması izne tabi kişilerin tacir sıfatı. Gerekli yerlerden izin alması gerekmesine rağmen izin ya da onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi tacir sayılır. Yasağa aykırı davranışın doğurduğu hukuki, cezai ve disipline ilişkin sorumluluk hükümleri saklıdır. Tüzel kişiler, ticaret şirketleri, vakıflar ve dernekler, kitler ve tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar. Uyarı: donatma iştirakinin kendisi tacir değil, ortakları tacir sayılır. Bu yüzden donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur. Fakat tacirlere ilişkin hükümlere tabi tutulmuştur. Uyarı: Kızılay maden suyu işletmeciliği yapmasına rağmen tacir değildir. Burada amaç, kamuya yararlı derneklerin ve kamu görevi ağırlıklı faaliyette bulunan vakıfların iflasını önlemektir. Tacir olmanın hukuki sonuçları: İflasa tabi olma, ücret ve faiz isteme, fatura düzenleme, basiretli bir iş adamı gibi hareket etme, ücret ve cezaların indirilmesini isteyememe. Fatura verme, fatura ve teyit mektubuna itiraz. Faturayı alan kişi, aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde faturanın içerdiği bilgilere itiraz etme hakkına sahiptir. Aksi halde aldığı faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır. Teyit mektubuna telefonla, telgrafla ya da herhangi bir iletişim veya bilişim aracılığıyla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan yazıyı alan kişi, aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde itiraz etmezse, teyit mektubunun sözleşmeye ya da açıklamalara uygun olduğu kabul edilmiş sayılacaktır. Her iki tarafın tacir olması durumunda uygulanacak özel hükümler: kanuni ihtar ve ihbar şekillerine uyma. Her iki tarafın tacir olması halinde tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürme, sözleşmeyi fesih ve sözleşmeden dönme gibi işlemler gerçekleştirmek amacıyla ihbar ve ihtarlar aşağıdaki yollardan biriyle yapılmalıdır: noter, telgraf, taahhütlü mektup, güvenli elektronik imza kullanılarak posta sistemi. Ticari işin ölçütleri: TTK'da düzenlenen işler. TTK'da düzenlenen hususlar, tarafların tacir olup olmadığına veya işin işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticaridir. Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işler: TTK'da düzenlenmiş olmayan fakat bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller ticaridir. Ticari iş karnesi. Ticari iş karinesi: bir tacirin borçlarının, her türlü iş, işlem ve eyleminin ticari olması kuraldır. Tüzel kişi, tacirlerde bu kuralın hiçbir istisnası yoktur. Onların tüm işlemleri ticari sayılır. Gerçek kişi tacirlerde istisna getirmiştir. Taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler: taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, diğer taraf için de ticari sayılır. Ünite ile ilgili sorular. Birinci soru: şubenin yapmış olduğu işlemlerden dolayı açılacak iflas davası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İflas davasının davalısı şubenin kendisidir. B. İflas davası şubenin bulunduğu yerde açılmak zorundadır. C. İflas davası hem şubenin hem de merkezin bulunduğu yerde açılabilir. D. İflas davasının davalısı hem şubenin kendisi hem merkez olabilir. E. İflas davası merkezin bulunduğu yerde açılmak zorundadır. Çözüm. Şubenin işlemlerinden kaynaklanan davalarda dava ile ilgili şubenin bulunduğu yerde açılabilir. Fakat iflas davası sadece merkezin bulunduğu yerde açılabilir. Yanıt E'dir. E. İflas davası merkezin bulunduğu yerde açılmak durumundadır. İkinci soru. Ticaret şirketlerinde tacir sıfatı ne zaman kazanılır? A. Ortak sayısı tamamlandığında. B. Tescil ile tüzel kişilik kazanıldığında. C. Şirket sözleşmesi imzalandığında. D. Ticari işletme faaliyete geçtiğinde. E. Şirket kuruluşu ilan edildiğinde. Çözüm. Ticaret şirketlerinde tacir sıfatı ticaret siciline tescil ile birlikte kazanılır. Yanıt B'dir. B. Tescil ile tüzel kişilik kazanıldığında. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir? A. Gelir sağlamayı hedef tutma. B. Devamlılık. C. Bağımsızlık. D. Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşma. E. Belirlenmiş geliri elde etme. Çözüm. Ticari işletmenin unsurları belirlenmiş geliri elde etmede yer almaz. Yanıt E'dir. E. Belirlenmiş geliri elde etme. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin maddi mal varlığı unsurları arasında yer almaz? A. Ticaret ünvanı. B. Tesisat. C. Ham madde. D. Üretilen mallar. E. Stok mallar. Çözüm. Ticaret ünvanı, ticari işletmenin maddi olmayan mal varlığı unsurları içerisinde yer alır. Yanıt A'dır. A. Ticaret ünvanı. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin aktif mal varlığı unsurları arasında yer almaz? A. Mülkiyet hakkı. B. Borçlar. C. Rehin hakkı. D. Fikri ve sinayi haklar. E. Alacaklar. Çözüm. Borçlar ticari işletmenin pasifleri içerisinde. Çözüm. Borçlar ticari işletmenin pasifleri içinde yer alır. Yanıt B'dir. B. Borçlar. Altıncı soru. 1. İç ilişkide bağımlılık. 2. Yer ayrılığı. 3. Dış ilişkide bağımlılık. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri şubenin unsurları arasında yer almaz? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Şubenin unsurları iç ilişkide bağımlılık, yer ve yönetim ayrılığı, dış ilişkide bağımsızlık. Yanıt B'dir. B. Yalnız 3. Dış ilişkide bağımlılık. 7. soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletme rehini kapsamına girer? 1. Ticaret ünvanı. 2. Markalar. 3. İşletme tesisatı. 4. İşletme adı. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 4. D. 2, 3 ve 4. E. Hepsi. Çözüm. İşletme rehini kapsamında girenler ticaret ünvanı ve işletme adı, taşınır duran mal varlığı yani işletme tesisatı, sinayi haklar, marka ve patent. Yanıt E'dir. E. Hepsi. 8. soru. Küçüklerde tacir sıfatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tacir sıfatı küçüğe aittir. B. Bir ticari işletmeyi küçük adını işleten veli tacir sayılmaz. C. Tacir sıfatından kaynaklanan hukuki sorumluluk küçüğe aittir. D. Tacir sıfatından kaynaklanan cezai sorumluluk veliye aittir. E. Tacir sıfatı vasiye aittir. Çözüm. Kısıtlarda tacir sıfatından kaynaklanan ceza sorumluluğu vasiye aittir. Yanıt E'dir. E. Tacir sıfatı vasiye aittir. 9. soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ticaret şirketleri arasında yer almaz? 1. Adi şirketler. 2. Anonim şirket. 3. Limited şirket. 4. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket. A. Yalnız 1. B. Yalnız 4. C. 1 ve 3. D. 2 ve 4. E. 1, 3 ve 4. Çözüm. Ticaret şirketleri ticaret kanununda yer alırken adi şirketler borçlar kanununda yer alır ve bir ticaret şirket değildir. Yanıt A'dır. A. Yalnız 1. 10. soru. Birden çok kişinin paylı mülkiyet halinde sahip oldukları gemiyi aralarında yaptıkları sözleşmeye göre menfaat sağlamak amacıyla deniz ticaretinde kullanılmasına ne ad verilir? A. Komandit şirket. B. Limited şirket. C. Adi şirket. D. Donatma iştirakı. E. Anonim şirket. Çözüm. Birden çok kişinin paylı mülkiyet hakkında sahip oldukları gemiyi aralarında yaptıkları sözleşmeye göre menfaat sağlamak amacıyla deniz ticaretinde kullanılmasına donatma iştiraki adı verilir. Yanıt D'dir. D. Donatma iştiraki. 11. soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ticaret yapma yasağına tabi kişiler arasında yer alır? 1. Yargıç. 2. Memur. 3. Noter. 4. Öğretim üyesi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 4. E. Hepsi. Çözüm. Devlet memurları, yargıç ve avukatlar, noter ve öğretim üyelerinin ticaretle uğraşması yasaktır. Buna rağmen ticaretle uğraşırlarsa tacir sayılırlar. Yanıt E'dir. E. Hepsi. 12. soru. Her iki tarafın tacir olması durumunda kanuni ihbar ve ihtar şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Noter. B. Faks. C. Telgraf. D. Taahhütlü mektup. E. Güvenli elektronik imza kullanılarak posta sistemi. Çözüm. Her iki tarafın tacir olması durumunda ihbar ve ihtar yapılırken uyulacak esaslar arasında faks yer almaz. Yanıt B'dir. B. Faks. 13. soru. Ticari işin ölçütleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler diğer taraf için de ticari sayılır. B. TTK'da düzenlenen hususlar her şekilde ticaridir. C. Taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler her iki taraf için de ticari iş niteliği. C. Taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler her iki taraf için de ticari iş niteliği taşımaz. D. Gerçek kişi tacirin işlerinin ticari olması yürütülebilir. D. Gerçek kişi tacirin işlerin gerçek kişi tacirin işlerinin D. Gerçek kişi tacirin işlerinin ticari olması çürütülebilir. E. Tüzel kişi, tacirin her yaptığı iş ticaretidir. Çözüm. Taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler, her iki taraf için de ticari sayılır. Yanıt C'dir. C. Taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler, her iki taraf için de ticari iş niteliği taşımaz. 14. soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tacir olmanın sonuçları arasında yer alır? 1. İflasa tabi olma. 2. Ücret isteme. 3. Basiretli iş adamı gibi davranma. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. Hepsi. Çözüm. Tacir olmanın hukuki sonuçları. İflasa tabi olma, ücret ve faiz isteme, basiretli iş adamı gibi davranma, fatura düzenleme, ücret ve cezalardan indirim isteyememe. Yanıt E'dir. E. Hepsi. On beşinci soru. Bir derneğin tacir sıfatı kazanabilmesinin iki koşulu vardır. Birinci koşul. Amaçlarına varmak için ticari işletmeleri gerekir. İkinci koşul aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelirlerinden yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcamaları gerekir. B. Ticari işletmeleri gerekir. C. Kamu yararına dernek olmamaları gerekir. D. Esnaf işletmesine hizmet etmesi gerekir. E. Kamu yararına dernek olması gerekir. Çözüm. İkinci koşul, kamu yararına dernek olmaması gerekir. Yanıt C'dir. C. Kamu yararına dernek olmamaları gerekir. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisinin ticaretle uğraşması izne tabidir? A. Kasap. B. Memur. C. Avukat. D. Eczane. E. Noter. Yanıt D'dir. D. Eczane. 17. soru. Ticari işletmede şube ve merkezle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Şube, ticari işletmenin bir parçası konumundadır. B. Şube, merkeze bağlıdır. C. Şubelerin merkezden ayrı bir ticaret unvanı vardır. D. Bir işletmenin idari, ticari ve hukuki yönden işlemlerinin yürütüldüğü yer merkezdir. E. Şubeler, bulundukları yerdeki ticaret veya sanayi odalarına kayıtlı olmak zorundadır. Yanıt C. Şubelerin merkezden ayrı bir ticaret unvanı vardır. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin devir koşulları arasında yer almaz? A. Sözleşmenin yazılı yapılması. B. Ticaret siciline tescil. C. İlan. D. Ticari işletmenin bir bütün olarak kapsam için alınması. E. Sözleşmenin noter onayı. Yanıt E'dir. E. Sözleşmenin noter onayı. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi işletme rehini kapsamı içinde yer almaz? A. Ticaret unvanı. B. Kiracılık hakkı. C. İşletme adı. D. Sinayi haklar. E. Taşınır duran mal varlığı. Yanıt B. Kiracılık hakkı. 20. soru. Ticari işle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan işler aynı zamanda bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi koşuluyla ticaridir. B. hangi işlerin ticari nitelik taşıdığı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir? C. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olmayan fakat bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller de ticaridir. D. Tüzel kişi tacirin bütün işleri ticaridir. E. Gerçek kişi tacirin borçlarının ticari olması kuralıdır. Yanıt A'dır. A. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan işler aynı zamanda bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi koşuluyla ticaridir. 21. soru. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir? A. Know-how. B. Endüstriyel tasarım. C. Goodwill. D. Ticari iş. E. Adi iş. Yanıt B. Endüstriyel tasarım. 22. soru. Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ticari işletme. A. Ticari işletme rehninde rehin alan tarafı rehninde. A. Ticari işletme rehninde rehin alan taraf bankalar olabilir. B. Ticari işletme rehninde rehin alan taraf kooperatifler olabilir. C. Ticaret unvanı rehin kapsamında yer alır. D. Ticari işletme rehninde rehin veren taraf yalnızca tacir olabilir. E. İşletme adı rehin kapsamında yer alır. Yanıt D'dir. D. Ticari işletme... Yanıt D. Ticari işletme rehininde rehin veren taraf yalnızca tacir olabilir. 23. soru. Faturaya itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Faturayı alan kimse faturayı aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde itiraz etmelidir. B. Faturayı alan kimse faturayı aldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz etmelidir. C. Faturaya itiraz taahhütlü mektupla gerçekleştirilmelidir. D. Faturaya itiraz noter aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. E. Faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir itirazda bulunmaz. E. Faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir itirazda bulunmaz ise fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. Yanıt E. Faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir itirazda bulunmaz ise fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. 24. soru. Ticari işletmenin devrinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İşletmeyi devralan kişi devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olur. B. İşletmeyi devralan yalnızca varlığını bildirdiği borçlardan dolayı üçüncü kişilere B. İşletmeyi devralan yalnızca varlığını bildirdiği borçlardan dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olur. C. İşletmeyi devreden gerçek kişi eğer bir başka ticari işletmeye sahip değilse tacir sıfatını kaybeder. D. İşletmeyi devredenin işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu sona erer. E. İşletmeyi devredenin işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu hiçbir koşulda zaman aşımına uğramaz. Yanıt C. İşletmeyi devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse tacir sıfatını kaybeder. 25. soru. Ticari davaların görüleceği mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. B. Sulh Ceza Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. C. Asliye Ceza Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. D. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. E. İş Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. Yanıt D. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.